Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. No Hard Feelings, Liz Fosslien ile Molly West Duffy'nin iş hayatındaki duyguları ele alan, resimli ve araştırma temelli bir iş yaşamı kitabıdır. Kitabın çıkış noktası, profesyonelliğin duygusuzluk anlamına gelmediğidir. Günümüz ofislerinde insanlardan aynı anda samimi, ölçülü, üretken, uyumlu ve dayanıklı olmaları beklenir. Ancak bu beklentilerin sınırları çoğu zaman açıkça söylenmez. Bir repostanın tonu, eleştirinin niyeti, yöneticinin kötü ruh hali ya da ekipteki gerginlik, iş sonuçlarını doğrudan etkileyebilir. Yazarlar, duyguları bastırmanın da her duyguyu filtresiz biçimde dışa vurmanın da sağlıklı olmadığını savunur. Amaç, duyguları inkar etmek yerine onları fark etmek, yorumlamak ve duruma uygun biçimde ifade etmektir. Davranışsal ekonomi, psikoloji ve örgütsel tasarım alanlarından yararlanan kitap, karar alma, geri bildirim, dijital iletişim ve iş-yaşam dengesi gibi günlük sorunlara uygulanabilir bir çerçeve sunar. Mizahi iki renkli çizimlerde konunun ağırlaşmasını önleyerek kitabın erişilebilirliğini güçlendirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, profesyonellik, duyguları yok saymak değil onları düzenlemektir. Kitap, iş yerinde sık görülen iki hatalı uç noktayı karşı karşıya getirir. Bir tarafta, çalışanların duygularını tamamen saklaması beklenen mesafeli ve katı kurumlar vardır. Diğer tarafta ise, her tepkinin anında ve sınırsız biçimde paylaşıldığı ortamlar bulunur. Yazarların yaklaşımına göre her iki uçta işbirliğini ve sağlığı zedeler. Duyguları sürekli bastırmak, kişinin neye önem verdiğini, hangi sınırının aşıldığını ya da hangi riskten kaygı duyduğunu anlamasını güçleştirir. Kontrolsüz dışa vurum ise tartışmayı çözüme değil, karşılıklı savunmaya taşıyabilir. Bu nedenle kitap, duygunun varlığını kabul etmek ile duygunun davranışı yönetmesine izin vermek arasındaki farkı vurgular. Örneğin öfke, haksızlık veya engellenme hissine işaret edebilir ama öfkeli bir mesaj göndermek sorunu çözmenin en iyi yolu olmayabilir. Önce duyguyu adlandırmak, ardından hangi olayın onu tetiklediğini ve hangi ihtiyacın karşılanmadığını düşünmek daha işlevsel bir başlangıçtır. Bu çerçeve, özellikle hiyerarşinin ve yazılı olmayan kuralların güçlü olduğu iş yerlerinde önem taşır. Kitap, profesyonelliği insani tepkileri silmek olarak değil, hem kişinin hem ekibin çalışmasını koruyacak biçimde yönetmek olarak tanımlar. Bu bakış, duygusal açıklığı zayıflık değil, dikkatle kullanılacak bir çalışma becerisi haline getirir. İkinci olarak, karar alırken duyguları incelemek. Daha rasyonel seçimler yapmayı sağlar. No hard feelings, duygusuz kararın ideal olduğu düşüncesine itiraz eder. Yazarların temel savı, kararların zaten duygulardan etkilendiğidir. Asıl mesele, bu etkinin farkında olunup olunmamasıdır. Kaygı, gelecekte pişman olunabilecek bir sonuca dair uyarı taşıyabilir. Hayal kırıklığı, bir beklentinin karşılanmadığını gösterebilir. Koşku ise fırsat algısını güçlendirebilir, fakat aynı zamanda riskleri küçümsemeye de yol açabilir. Kitap, bu sinyalleri doğrudan emir gibi kabul etmeyi önermez. Bunun yerine, duygunun hangi varsayıma dayandığını araştırmayı savunur. Bir terfi teklifinden çekinmek, gerçekten rolün uygun olmamasından mı kaynaklanır, yoksa görünürlük ve başarısızlık korkusundan mı? Bir projeye aşırı bağlanmak, veriye dayalı bir inanç mı, yoksa o projeye harcanan emeği boşa çıkarmama isteği mi? Bu tür sorular, duyguyu kararın düşmanı olmaktan çıkarıp incelenecek bilgiye dönüştürür. Özellikle belirsizliğin yüksek olduğu işlerde yalnızca sayısal gerekçeler yeterli olmayabilir. Çünkü sayılarda hangi sorunun sorulduğuna göre yorumlanır. Kitabın katkısı, akıl ile duyguyu birbirinden kopuk iki alan gibi değil, birlikte değerlendirilmesi gereken unsurlar olarak ele almasıdır. Böylece kişi ani tepki vermek yerine, içindeki tepkinin işaret ettiği riski, değeri veya varsayımı daha dikkatli biçimde test edebilir. Üçüncü olarak, e-posta ve mesajlarda olumlu niyeti açıkça yazmak, ton yanlış anlamalarını azaltır. Kitabın pratik yönlerinden biri. Dijital iletişimin duygusal belirsizliğine odaklanmasıdır. Yüz yüze konuşmada ses tonu, yüz ifadesi ve kısa tepkiler, bir cümlenin nasıl anlaşılması gerektiğine dair ipuçları verir. E-posta, sohbet uygulamaları ve kısa mesajlarda bu işaretlerin büyük bölümü yoktur. Bu nedenle gönderen için nötr görünen bir cümle, alıcı tarafından soğuk, sabırsız ya da eleştirel algılanabilir. yazarlar özellikle olumlu niyetin kendiliğinden anlaşılacağını varsaymamak gerektiğini belirtir. Bir çalışmayı beğenmek, desteği takdir etmek veya ortak çözüm aramak gibi niyetler açıkça ifade edilmediğinde mesajın sert tarafı daha görünür hale gelebilir. Örneğin yalnızca düzeltme talebi iletmek yerine işe yarayan kısmı belirterek ardından değişiklik ihtiyacını somutlaştırmak hem anlamı hem ilişkiyi korur. Bu, yapay övgü üretmek anlamına gelmez. Amaç, belirsiz tonu gereksiz biçimde olumsuz yorumlamaya açık bırakmamaktır. Kitap ayrıca alıcı tarafındaki yoruma da dikkat çeker. Kısa bir yanıtın mutlaka kişisel bir reddetme veya öfke anlamına gelmediğini hatırlamak, dijital ortamda oluşan kaygıyı azaltabilir. Bu yaklaşım, uzaktan veya farklı saatlerde çalışan ekiplerde daha da değerlidir. Açık bağlam, net talep ve görünür olumlu niyet hem iş akışını hızlandırır, hem de küçük iletişim kazalarının büyüyüp ilişki sorununa dönüşmesini önler. Dördüncü olarak geri bildirimin rahatsız edici olması, onun değersiz olduğu anlamına gelmez. No hard feelings. Geri bildirimi yalnızca nazikçe paketlenmiş bir gelişim aracı olarak sunmaz. Kitaba göre gerçekten yararlı eleştiri çoğu zaman rahatlatıcı değildir. Çünkü kişinin görmediği bir eksikliği, etkisiz davranışı veya daha iyi yapabileceği bir alanı gündeme getirir. Bu nedenle olumsuz geri bildirim karşısında duyulan savunma, utanç ya da hayal kırıklığı anlaşılır tepkilerdir. Yine de bu duygular, mesajın tamamını reddetmek için tek başına yeterli gerekçe değildir. Yazarlar, eleştiriyi veren kişinin zor bir konuşmayı göze almasının en azından bazı durumlarda gelişime katkı sunma isteğine işaret edebileceğini vurgular. Elbette bu, her eleştirinin doğru, adil ya da iyi niyetli olduğu anlamına gelmez. Kitabın yararlı ayrımı, ilk duygusal tepkiyle geri bildirimin içeriğini değerlendirme sürecini ayırmasıdır. Kişi önce rahatsızlığını fark edebilir, sonra örnek, bağlam ve uygulanabilir öneri olup olmadığına bakabilir. Geri bildirim veren kişi açısından da belirsiz yargılar yerine gözlenebilir davranışlara ve iş üzerindeki etkiye odaklanmak önemlidir. Böyle bir yaklaşım, eleştiriyi kişiliğe yönelik bir saldırı gibi göstermeden konuşmayı mümkün kılar. İş yerinde güvenin önemli bir parçası da budur. Sadece hoş sözler paylaşmak değil, performansı ve ortak çalışmayı iyileştirebilecek zor konuları saygılı biçimde açabilmek. Kitap, bu süreci duygusuzlaştırmayı değil, duygusal maliyetini kabul ederek daha dikkatli yürütmeyi önerir. Son olarak, duygusal bulaşma karşısında sınır koymak, ekip iklimini korumaya yardımcı olur, kitabın öne çıkardığı fikirlerden biri duyguların sosyal olarak yayılmasıdır. Bir ekipteki sürekli şikayet, panik, sinirlilik veya küçümseme yalnızca o duyguyu yaşayan kişiyi etkilemez. Başkalarının dikkatini, enerji düzeyini ve olayları yorumlama biçimini de değiştirebilir. Bu durum, özellikle yoğun teslim tarihleri, belirsiz görev dağılımları ve güç dengesinin belirgin olduğu ortamlarda daha görünür olur. Yazarlar, başkasının kötü ruh halinin kişinin bütün gününü belirlemesine izin vermemeyi önerir. Bu öneri, sorunları görmezden gelmek ya da zor durumdaki bir iş arkadaşına kayıtsız kalmak değildir. Asıl amaç, başka birinin duygusunu otomatik olarak kendi duygusu haline getirmemektir. Kişi, ortamın gerginliğini fark ettiğinde kısa bir zihinsel mesafe kurabilir, somut işe dönebilir. Konuşmanın sınırını belirleyebilir veya gerekiyorsa daha yapıcı bir iletişim kanalı açabilir. Yönetici ve ekip üyeleri açısından bunun daha geniş bir sonucu vardır. Ruh hali yalnızca bireysel bir mesele sayılmaz. Ortak çalışma ortamının bir unsurudur. Sürekli olumsuzluk normalleştiğinde insanlar daha az soru sorabilir. Hata bildirmekten kaçınabilir. Ya da birbirlerinin niyetini kötü yorumlayabilir. Buna karşılık duyguları yok saymadan sakin ve açık bir dil kullanmak ekibin gerilimi işlemesine yardım eder. Kitap, böylece duygusal farkındalığı kişisel bir iyi oluş tekniğinin ötesine taşır, işbirliği ve kurum kültürüyle ilgili bir sorumluluk olarak ele alır. Sonuç olarak, No Hard Feelings, iş yerindeki duygusal deneyimlerini daha bilinçli biçimde anlamak isteyen çalışanlar, yöneticiler ve ekip liderleri için uygun bir kitaptır. Özellikle geri bildirim vermekte veya almakta zorlananlar, iposta tonundan kaynaklanan yanlış anlamalar yaşayanlar, yoğun ekiplerde çalışanlar ve profesyonellik ile samimiyet arasındaki çizgiyi kurmaya çalışanlar somut yarar sağlayabilir. Kitabın temel pratik faydası, duyguların ortaya çıkmasını başarısızlık olarak görmemeyi öğretmesidir. kaygı, öfke, hayal kırıklığı veya sevinç ortaya çıktığında okuru önce bunların işaret ettiği durumu incelemeye, sonra uygun tepkiyi seçmeye yöneltir. Bu yaklaşım ani mesajlar, savunmacı toplantılar ve gereksiz kişiselleştirmeler karşısında daha ölçülü davranmaya yardımcı olabilir. Benzer iş hayatı kitaplarından ayrıldığı nokta, duygusal zekayı soyut bir liderlik erdemi olarak bırakmamasıdır. Bunun yerine dijital mesajlaşma, zor geri bildirim, karar anları ve ekipte yayılan ruh halleri gibi gündelik sahnelere iner. Araştırma, iş deneyimleri ve çizimlerin birleşimi konuyu ne aşırı akademik ne de yüzeysel hale getirir. Kitap her kurumun sorununu tek bir teknikle çözeceğini iddia etmez. Daha çok iş yerindeki görünmeyen duygusal kuralları fark etmek için kullanılabilecek anlaşılır bir mercek sunar. Bu nedenle duyguları bastırma ile kontrolsüz dışa vurma arasında daha sağlıklı bir çalışma dili arayan okurlar için gerçekçi ve ayırt edici bir rehber niteliğindedir. Destek olmak isterseniz Liz Fosslien kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.